Naiman Ana çöktü kaldı oracıkta. Ellerini yüzüne götürdü ve başını yerden kaldırmadan hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etti. Neden sonra biraz toparlandı, kalkıp yine oğlunun yanına gitti. Çoban onun geldiğini görüyor, başına sımsıkı geçirdiği şapkasının altından ona hiçbir şey olmamış gibi anlamsız, kayıtsız bakıyordu. Ama güneşin, rüzgarın kavurduğu zayıf yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı sanki. Yüzü gülümsüyor gibiydi ama gözleri bomboş, pek ilgisizdi. Oğlunun yanına gelen Naiman Ana derin bir ah çekerek, "Gel, şuraya otur da biraz konuşalım," dedi. Yere oturdular. "Beni tanıdın mı?" Mankurt hayır anlamında başını salladı. "Adın ne senin?" "Mankurt." "Bu senin şimdiki adın. Eski adın neydi?" "Asıl adını hatırlamaya çalış bakalım." Mankurt sustu, hiç konuşmuyordu. Ama iki kaşının arasında ter tanelerinin birikmesinden, gözlerinin bir sis perdesi ardında kalmış gibi görünmesinden hatırlamaya çalıştığı belliydi. Hatırlamasını engelleyen kalın bir duvarı aşamadığı da anlaşılıyordu. "Peki babanı hatırlıyor musun? Babanın adı neydi? Kimsin? Kimlerdensin? Hiç olmazsa doğduğun yeri, memleketini hatırla." "Hayır." Mankurt hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey hatırlamıyordu. "Vah yavrum, ne yapmışlar sana?" Böyle diyen Naiman Ana'nın dudakları acı ve hiddetten titredi. Kendini tutamayıp yine hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ama Mankurt yine öyle kayıtsız duruyordu. Bir insanın elinden malı mülkü, bütün zenginliği, hatta hayatı bile alınabilir diye söylendi. Ama insanın hafızasını almak gibi bir cinayet işlenir mi? Ey rızık veren Tanrı! Eğer varsan, insanların aklına böyle bir şeyi nasıl getirirsin? Yeryüzünde zulüm, kötülük az mı ki? Böyle diyen Naiman Ana gözlerini Mankurt oğlundan ayırmadan sarı özellikle söylenen o meşhur ağıta başladı. Bu sarı özek tarihini, kültürünü bilen kişilerin çok iyi hatırlayacağı bir ağıttı. Talihsiz, dertli ananın güneşle, tanrıyla ve kendisiyle ilgili olarak söylediği yakınmalardı. Geleneklere bağlı olanlar onu ezbere bilir ve bugün bile söylerler. Bu ağıtın başlangıç sözleri şöyleydi. Men batası ölgen bozmaya, tulubın kelip iskegen. Dipnot, ben yavrusu ölen boz kişi deve, tulumunu gelip koklayan. Çevrenin açıklaması, ben öldürülen ve derisine saman doldurulan yavru devenin anasıyım. Buraya saman dolu bu tulumu koklayıp yavrumun kokusunu almaya geldim. Uçsuz bucaksız sarı özek bozkırının ortasında dertli ana, gönül avutmaz, dert söndürmez ağıtların hıçkırıklar arasında söylemeye devam etti. Heyhat, Mankurt'un kılı bile kıpırdamıyordu. Naiman Ana oğluna kim olduğunu hatırlatarak değil, söyleyerek, tekrar ederek bildirmeye karar verdi. Senin adın Jolaman'dır. Dipnot, Jolaman, Jol, yol. Aman, amanlık, sağlık, esenlik. Buna göre ismin anlamı yolda esen ol, sağlıklı ol demek oluyor. İşitiyor musun? Sen Jolaman'sın. Babanın adı Dönenbay idi. Babanı da hatırlamıyor musun? Küçüklüğünde ok atmayı sana o öğretti. Ben ise senin ananım, sen de benim oğlumsun. Naimanlar kabilesindensin, anlıyor musun? Sen bir Naiman'sın. Mankurt kadının söylediklerini en küçük bir tepki göstermeden ve umursamadan dinliyordu. Sanki o sözlerin hiçbir anlamı yoktu. Otlar arasında cırlayıp duran çekirgelerin sesini de böyle dinliyordu. Sen buraya gelmeden önce neler oldu? Hiçbir şey olmadı. Gece miydi, gündüz müydü? Hiçbir şey değildi. Kiminle konuşmak isterdin? Ayla konuşmak isterim. Ama birbirimizi işitmiyoruz. Orada oturan biri var. Başka ne isterdin? Efendiminki gibi örgülü saçımın olmasını. Naiman Ana elini Mankurt'un başına uzatarak, "Uzat başını da sana ne yaptıklarını göreyim," dedi. Mankurt birden geri çekildi. Şapkasını iyice bastırdı. Başını öbür tarafa çevirmiş, annesinin yüzüne bile bakmıyordu. Naiman Ana o zaman ona asla başından söz etmemek gerektiğini anladı. Bu sırada uzaktan deveye binmiş bir adamın onlara doğru geldiği görüldü. "Kim bu gelen?" dedi Naiman Ana. "Bana yiyecek getiriyor." Naiman Ana telaşlandı. Böyle bir anda birdenbire ortaya çıkan Juan Juan'a görünmemek için devesini ıhtırdı ve üzerine bindi. Oradan ayrılırken "Ona bir şey söyleme," dedi. "Ben az sonra yine gelirim." Oğlu bir cevap vermedi. Hiçbir şey umurunda değildi zaten. Naiman Ana yayılan sürünün arasından devesine binerek gitmekle büyük hata ettiğini anladı. Yaklaşan Juan Juan onu akmayanın üzerinde kolayca görebilirdi. Akmayayı yedeğini alıp develerin arasından yürüyerek gitseydi görünmeden uzaklaşabilirdi. Ama artık geç kalmıştı bunu yapmak için. Otlaktan epeyce uzaklaştıktan sonra yamaçlarında öbek öbek pelinlerin bulunduğu derin bir vadiye girdi. Orada devesinden indi ve hayvanı görünmesin diye ıhtırılmış olarak bıraktı. Sonra da sinip gözetlemeye başladı. Yanılmamıştı. Juan Juan görmüştü onu. Devesini mahmuzlamaya mahmuzlamaya koşturuyordu. Telaşlıydı. Elinde uzun bir kargı, omzunda yay ve oklar vardı. Nayman Ana'yı otlakta gördüğü yerde dolanmaya başladı. Belli ki Nayman Ana'nın ne yana gittiğini anlayamamıştı. Bir o yana, bir bu yana dolandıktan sonra Nayman Ana'nın saklandığı derenin yakınından geçti. İyi ki Nayman Ana yazmasıyla Akmayan'ın çenesini bağlamayı da akıl etmişti. Yoksa hayvan ses çıkarır, yerini belli edebilirdi. Gizlendiği pelinlerin arasından Juan Juan iyice yakından gördü. Uzun tüylü bir deveye binmişti. Şişik, gergin yüzlüydü. Kenarları yukarı doğru kıvrılmış, kayığa benzeyen kara bir şapkası vardı. Ensesinden çift örgülü saçları sarkıyordu. Üzengide doğrulup şimşek gibi çakan gözleriyle sağa sola bakıyor, kargısını da hazır tutuyordu. Nayman Ana, sarı özeyi istila eden birçok naymanı tutsak alan ve ailesine bunca felaketler getiren Juan Juanların bir savaşçısıyla karşı karşıyaydı şimdi. Ama silahsız bir kadın vahşi bir Juan Juan savaşçısına karşı ne yapabilirdi ki? Kendi kendine de soruyordu. Bu insanlar hangi şartlar altında, nasıl bir hayat yaşıyorlardı ki böylesine vahşi, barbar olabiliyorlar? Esir ettiklerinin hafızasını da bu kadar acımasız yok edebiliyorlar. Juan Juan devesini o yana bu yana koşturarak çevreye göz attıktan sonra sürüsünün yanına gitti. Artık akşam olmuştu. Batmakta olan güneşin son ışınları bozkır ufkunu yangın kızıllığına çevirmişti. Ama az sonra hava birden karardı, gecenin suskun karanlığı çöktü. Nayman Ana o geceyi bozkırın ortasında tek başına geçirdi. Zavallı oğlunun yakınındaydı ama Juan Juan'ın sürünün başından ayrılmamış olacağını düşünmüş ve oğlunun yanına gitmekten korkmuştu. O gece düşünüp taşınan Nayman Ana, oğlunu buralarda köle olarak bırakmamaya karar verdi. Varsın bir mankurt olsun, varsın hiçbir şeyi anlamasın. Yine de kendi ülkesinde, kendi soydaşlarının arasında bulunması, sarı özek bozkırında Juan Juanlara çobanlık etmekten daha iyi olurdu. Ana yüreği ona böyle düşündürüyordu. Başkaları gibi oğlunun başına gelenlere bir şey yapmadan katlanamaz, kendi canından, kendi kanından olan oğlunu kölelikte bırakıp gidemezdi. Belki oğlu doğduğu yere dönünce aklı başına gelir, çocukluk günlerini hatırlayabilirdi. Sabah olunca Nayman Ana Akmaya'ya bindi. Uzaktan, kenardan dolanarak geceleyin bir hayli dağılmış sürünün yanına sokuldu. İyice sokulmadan önce Juan Juan'ın hala orada olup olmadığını anlamak için dikkatle baktı etrafına. Onun orada olmadığına, gittiğine karar verince de oğluna asıl adıyla seslendi. ''Colaman, selam Colaman.'' Oğlu dönüp baktı ve kadın bir sevinç çığlığı attı. Fakat çocuğun onu tanıdığı, adını hatırladığı için değil, sadece bir ses duyduğu için dönüp baktığını hemen anladı. Yine de onun silinmiş hafızasını canlandırmak, uyandırmak için devam etti konuşmaya. ''Adını hatırlıyor musun? Hatırlamaya çalış oğlum.'' diye yalvardı. ''Hatırla yavrum. Babanın adı Dönenbay'dı. Unuttun mu? Senin adın da Mankurt değil. Colaman senin adın. Colaman. Sana bu adı verdik çünkü sen yolda, Naymanların büyük bir göçü sırasında doğdun. Doğduğun yerde 3 gün konakladık. 3 gün şenlik yaptık.'' Bütün bu sözler Mankurt'a hiçbir şey hatırlatmıyor, ona hiçbir etki yapmıyordu. Ama Nayman Ana anlatmaya, oğlunun karanlık bilincinde bir şeyler uyandırabilme umuduyla konuşmaya devam ediyordu. Tekrar tekrar konuşuyor, sımsıkı kapalı bir kapıyı döver gibi ısrarla aynı soruları soruyordu. ''Adını hatırlıyor musun? Babanın adı Dönenbay'dı.'' Bundan sonra getirdiği yiyeceklerle oğlunun karnını doyurdu, içeceklerden içirdi ve ona ninniler söyledi. Mankurt ninniden çok hoşlanmıştı. Rüzgarın sertleştirdiği, güneşin kavurup kararttığı yüzünde tatlı bir yumuşama, bir hoşlanma dalgası görüldü. Onun yüzündeki bu değişmeyi gören ana sevindi, umutlandı ve buraları, Juan Juanları terk edip kendisiyle köylerine, doğup büyüdüğü yere gelmesini istedi onda. Ama Mankurt'un aklı almıyordu bunu. Buralardan çekip giderse sürü ne olacaktı? Efendisi ona hayvanların yanından ayrılmamasını emretmişti. Efendisi ne söylerse o olurdu. Sürüden asla uzaklaşamazdı. Nayman Ana yitik hafızanın kapısını bir daha zorladı. ''Kim olduğunu hatırlıyor musun? Adın neydi? Babanın adı Dönenbay.'' Kadının çabası boşunaydı. O sımsıkı kapanmış kapıyı aralamak için uğraşırken vaktin geçtiğini fark etmedi. Tam da o sırada sürünün öbür başında bir Juan Juan'ın yaklaştığını gördü. Bu defa çok daha yakındı ve bindiği deveyi daha hızlı sürüyordu. Nayman Ana hemen kalktı, kendi devesine bindi ve aksi yönden giderek uzaklaşmak istedi oradan. Ama ikinci bir Juan Juan yolunu kesti. Bunun üzerine Nalman Ana, ak mayayı ikisinin arasından sürdü, olanca hızıyla koşturmaya başladı. İki Juan Juan da kargılarını sallayarak düştüler peşine. Bereket versin ki dişi deve ak maya çok hızlı koşan bir deveydi ve kısa zamanda arayı açıp uzaklaştırdı Nalman Ana'yı. Juan Juanların uzun kıllı develeri ak mayaya yetişebilir miydi hiç? Sarı özek bozkırında inanılmaz bir hızla koşup uzaklaşıyordu ak maya. Juan Juanlar kadına yetişemeyeceklerini anlayınca kovalamaktan vazgeçtiler. Onların sürünün başına döndüklerinde mankurtu ölesiye dövdüklerini zavallı ana bilemezdi. Adamlar onu döve döve o yabancının kim olduğunu, niçin geldiğini soruyor ama hep aynı cevabı alıyorlardı mankurttan. Bilmiyorum, annem olduğunu söylüyor. Hayır, annen değil, senin annen yok. Onun buraya niçin geldiğini biliyor musun? O kadın senin şapkanı çıkarıp başını buğulamak istiyor. Onun için geldi buraya. Bu sözleri duyan zavallı mankurtun yüzü korkudan sapsarı oldu. Boynunu omuzlarına çekti, şapkasını iki eliyle tutup başına bastırdı. Ürkmüş yabani bir hayvan gibi etrafına bakındı. Juan Juanlardan yaşlı olanı, hadi artık korkma, al bakalım şunları dedi. Böyle derken mankurtun eline bir yay ve birkaç ok tutuşturdu. Daha genç olan Juan Juan da şapkasını havaya fırlatarak, hadi iyi nişan al, vur bakalım. Ve ok havaya fırlatılan şapkayı delip geçti. Gördün mü dedi şapkanın sahibi. Başındaki hafızasını yitirmiş ama elinin hafızasını yitirmemiş. Nayman Ana yuvasından ürkütülmüş bir kuş gibi sarı özek bozkırında oradan oraya koşturuyor. Ne yapacağını bilemiyordu. Juan Juanlar sürüyü alıp başka bir yere götürmüşlerse, çocuğunu da alıp gitmişlerse, gittikleri yer kendi obalarına çok yakınsa, ya sürüyü bırakıp onu bulmak için iz sürmeye başlamışlarsa... Bu düşüncelerle kaygılanıyor, kimseye görünmemeye çalışarak ve dört tarafına bakınarak dolanıp duruyordu çölün ortasında. Sonra birden iki Juan Juan'ın sürüyü bırakıp gitmekte olduklarını gördü. Yan yana gidiyor, geriye dönüp bakmıyorlardı bile. Buna çok sevindi. Juan Juanlar iyice uzaklaşınca tekrar oğlunun yanına dönmeye karar verdi. Bu defa ne olursa olsun çocuğunu kaçırıp götürmek istiyordu. Çocuğun başına ne geldiyse gelmişti ama bu onun suçu değildi. Düşmanlar yok etmişti onun bilincini, hafızasını. Kaderi böyleymiş. Ne olursa olsun anasının onu köle olarak bırakamazdı. Onu Naymanların arasına götürecek ve barbar Juan Juanların tutsak ettikleri Nayman yiğitlerine neler yaptıklarını herkese gösterecekti. Bunu görüp silaha sarılırlardı. Mesele toprak değildi. Herkese yetecek kadar toprak vardı buralarda. Mesele Juan Juanların dayanılmaz kötülüğündeydi. Uzak bir komşu olarak da tahammül edilmezdi onlara. Nayman Ana bu düşüncelerle oğlunun bulunduğu yere doğru ilerledi. Bir yandan onu hemen bu gece kendisiyle gelmeye nasıl razı edeceğini düşünüyordu. Engin sarı özek bozkırında akşam oluyor, derelerin, tepelerin arasında hava kararıyordu. Batmakta olan güneşin kızıl ışınlarıyla geçmiş ve gelecek sayısız gecelerden biri daha yavaş yavaş iniyordu bozkırın üzerine. Beyaz deve akmaya binicisini hafif serbest bir yürüyüşle deve sürüsünün bulunduğu yere götürüyor, batan güneşin kızıl ışınları Nayman Ana'nın yüzüne vuruyor, net bir görüntü veriyordu. Nayman Ana dikkatli, kaygılı, yüzü sararmış, hatları iyice gerilmişti. Ağarmış saçları, kırışıkları alnına ve gözlerine nakşedilen düşünceleri, sarı özeğin alacakaranlığı gibi dinmeyen yürek acılarının yüzüne yansımasından başka bir şey değildi. Nihayet deve sürüsünün yanına geldi. Ama develerin arasında boş yere dolandı bakışları. Onun öteberisini taşıyan devesi yularını yerde sürüyerek dolaşıp duruyordu kendi başına. Çoban yoktu. Neler olmuştu? Nerelere gitmişti? Colaman! Colaman! Neredesin oğlum? Diye bağırdı Nayman Ana. Cevap veren olmadı. Görünen yoktu. Colaman! Neredesin? Ben geldim. Ben annen. Neredesin? Nayman Ana merakla her tarafa göz gezdirirken mankurt oğlunun bir devenin ardında diz çökmüş, yayını gelmiş ok atmaya hazır beklediğini göremiyordu. Mankurtun gözüne güneş ışığı düşüyor ve bu yüzden tam nişan alabilmek için uygun anı bekliyordu. Oğlunun başına bir şey gelmiş olmasından korkan Nayman Ana ise seslenmeye devam etti. Colaman, oğlum! Nayman Ana birden eğerin üzerinde döndü ve oğlunun kendisine nişan aldığını gördü. Dur, atma! Ancak bunu diyecek kadar zamanı olmuştu. Deveyi mahmuzlayıp hızlandırmak istemişti ama fırlatılan ok vınlayarak sol böğrüne saplanmıştı bile. Darbe öldürücüydü. Nayman Ana'nın başı sarktı, devenin boynuna sarılmak istediyse de tutunamadı, yere yuvarlandı. Ama kendisinden evvel beyaz yazması düştü başında. ve bu beyaz yazma bir kuş olup havalandı. Ananın ağzından çıkan son sözleri tekrar ede ede gökyüzüne uçtu gitti. Adını hatırla, kim olduğunu hatırla. Babanın adı Dönen Bay, Dönen Bay, Dönen Bay. İşte o gün bugün Dönen Bay kuşu Sarı Özek Bozkırı'nda geceleri uçar dururmuş. Bir yolcuya rastlayınca onun yanına sokulur. Adını biliyor musun? Kim olduğunu biliyor musun? Babanın adı Dönen Bay, Dönen Bay, Dönen Bay diye ötermiş. Sarı Özek'te Nayman Ana'nın gömüldüğü yere Ana Beyit, Ana'nın yattığı yer diyorlar. Mezarlığın adı bundan geliyor. Akdeve ve Akmaya'nın soyundan gelen develer üreyip çoğalmış. Onun soyundan gelen bütün dişi develer tıpkı onun gibi akbaşlıymışlar. Yine onun soyundan gelen erkek develerse tıpkı karanar gibi kara renkli, iri ve çok güçlü olurlarmış. Şimdi Ana Beyit'e gömmek üzere götürdükleri merhum Kazangap, Boranlı Karanar'ın Nayman Ana'nın ölümünden sonra Sarı Özek Bozkırı'nda kalan ünlü Akdeve Akmaya'nın soyundan geldiği anlatılırdı. Yedi geyik Kazangap'ın devesi için anlattıklarına inanırdı. Niçin inanmayacaktı? Boranlı Karanar buna layıktı. İyi günlerde, kötü günlerde birçok sınavdan geçmiş, sahibini hiçbir zaman darda, çaresiz bırakmamıştı. Yalnız kızışma zamanında çok azgınlaşırdı. Kızışması da hep kara kışa rastlardı. O zaman iyice azgınlaşır, kara kış gibi dayanılmaz, zapt edilmez olurdu. Yedigey hem kara kış hem devesiyle uğraşmak zorunda kaldığı için aynı anda iki kışı birden yaşardı. Bir keresinde Karanar ona öyle bir iş yapmış, öyle eziyet çektirmişti ki anasından emdiği süt burnundan geldi. Eğer o bir hayvan değildi, bilinci, mantığı olan ama insan olmayan bir yaratık olsaydı, Yedigey onu asla bağışlamazdı. Ama çiftleşme zamanında azmasında ne yapsın? Aslında mesele o da değil. Bazıları hayvanı suçlu, sorumlu sayar. Oysa hayvanın yaratılışı, kaderi böyledir. Kazangap bunu çok iyi biliyordu ve Yedigey'in yanlış bir şey yapmasını engellemişti. Yoksa Karanar'ın sonu kim bilir ne olurdu. 7. Boranlı Yedigey, 1952 yılının yaz sonuyla sonbahar başlangıcını, geçmişinin en mutlu dönemlerinden biri olarak hatırladı. O yıl bütün tahminlerinin, bütün hayallerinin gerçekleşmiş olması bir mucizeydi onun için. Bozkır kertenkelelerinin bile başlarını sokacak bir serinlik bulmak için evlerin eşiklerine sığınmaya çalıştıkları o korkunç sıcaklar sürerken, Ağustos ortalarında havalar birdenbire değişmeye başladı. O dayanılmaz sıcaklar gitti ve onların yerini hafif bir serinlik aldı. Artık hiç olmazsa geceleri serinliyor, rahat uyuyabiliyorlardı. Sarı Özek'te de bazen öyle güzel günler olur. Her yıl değilse bile bazen istisna bir mevsim yaşanır. Kış mevsimleri her zaman serttir. Ama bazı yazlar insaflı olur, hoş geçer. Yelizarov böyle şeylerden söz etmeyi severdi. Bir defasında bu iklim değişikliklerinin sebeplerini de anlatmıştı. Atmosferin en yüksek tabakalarında meydana gelen basınçlar ve gökyüzündeki su akıntılarının yön değiştirmesi sonunda olurmuş bu değişiklik. Yükseklerde gözle görünmeyen büyük ırmaklar, bu ırmakların kıyıları, yatakları varmış. Bu ırmaklar durmadan akar, yerküreyi saran rüzgara sürtünür, dünyayı yıkayıp temizlermiş. Zamanın akışı denen şey de buymuş. Yedigey Yelizarov'u dinlemekten çok hoşlanır, bu bilgili, bu iyi ve benzeri az bulunan insana saygı duyar, ondan da aynı karşılığı görürdü. Neyse, o gökyüzü ırmağı her nedense bazen alçalır, Sarı Özek'in havasını, sıcağını serinletir ve sonra da gidip Himalaya dağlarına çarparmış. Himalaya aslında çok uzaktaydı ama yerküre ölçülerine göre o uzaklık pek önemli sayılmazdı. O yüksek dağlara çarparak geri dönermiş. Geri döner ve sıcaktan kavrulan Hindistan'ın ya da Pakistan'a inmeden, engelsiz, apaçık bir deniz gibi olduğu için Sarı Özek Bozkırı'na dökülürmüş. İşte Bozkır'a biraz Himalaya serinliğinin gelmesi bundanmış. Sebep ne olursa olsun, 1952 yazının sonlarında ve sonbaharın başlarında havalar çok güzel geçti. Sarı Özek Bozkırı'na genellikle çok az yağmur yağar, bol yağışlar, sağanaklar önemli bir olay sayıldığı için uzun zaman unutulmaz. Ama o yaz sonlarında yağan yağmuru Yedigey hayatı boyunca unutamayacaktı. Önce gökyüzünü bulutlar kapladı. Her zaman ıssız ve değişmeden duran Sarı Özek göklerini bulutların kaplaması bile başlı başına çok şaşılacak bir olaydı. Sonra çok bunaltıcı bir sıcaklık oldu. Toprak kızgın bir tandır halini aldı. O gün Yedigey istasyonda gidecek vagonu katara bağlıyordu. Yedek hatta duran ve bağlanması gereken 3 vagon daha kalmıştı. Bunlar travers yapımı için çam tomruğu ve yola döşenmek üzere çakıl taşı getirmiş olan vagonlardı ve bir gün önce boşaltılmışlardı. Her zaman olduğu gibi vagonların çok acele boşaltılması söylenmişti ve onlar da söyleneni yapmışlardı. Kazangap, Abu Talip, Zarife, Ukubala, Bilkey ve hat boyunda çalışmayan herkes boşaltma işine koyulmuşlardı. Ama vagonlar orada hala duruyordu işte. O zamanlar bütün işler kol gücüyle yapılıyordu. Vagonları boşaltma işinin o korkunç sıcağa rastlaması büyük bir şanssızlıktı doğrusu. Ama iş işti, yapılacaktı ve onlar da yapmışlardı. Ukubala buharlaşma yüzünden traverslerden çıkan şiddetli katran kokusuna dayanamadığı için midesi bulanmış, bunun üzerine onu eve göndermişlerdi. Bir süre sonra öbür kadınlar da serbest bırakıldı. Çünkü çocuklar evde sıcaktan bunalmış, bitmişlerdi. Erkekler kanter içinde kalarak işi bitirdiler. Ertesi gün yağmurun boşanmasından biraz önce boş vagonlar düzenli işleyen bir marşandiz katarına eklenerek kumbele gönderilecekti. İşte bunun için yapılan manevralar ve vagonların takılması sırasında Yedigey hamama girmiş gibi ter içinde kalmış, bunalmıştı. Yakıcı güneş bile o bunaltıcı havadan daha iyiydi. Üstelik o gün makinist de pek acemiydi ve bir türlü doğru dürüst yanaştıramıyordu lokomotifi. Vagonların arasındaki büklüm katlanarak yürümek hiç de kolay olmuyordu Yedigey için. Yedigey makiniste, makinist ona küfredip durdular. Aslında lokomotif ocağının karşısında çalışan makinistin hali daha da beterdi. İkisi de sıcaktan serseme dönmüşlerdi. Bereket versin sonunda işi bitirdiler ve tren boş vagonları alıp götürdü. İşte o sırada boşalmaya başladı yağmur. Sicim gibi, sellerce. Gök yarılmıştı sanki. Kısa zamanda yerde gölcükler oluştu. Söylenenler doğruysa Himalaya'nın doruklarında, karlı tepelerinde soğuyup oranın nemini ve serinliğini getiren bir yağmurdu bu. Meğer neymiş, ne muazzam bir kaynakmış bu Himalaya. Yedigey evlerine doğru koştu. Kendisi de bilmiyordu niçin koşup kaçtığını. Eski bir alışkanlık olsa gerek. Çünkü sağanağa yakalanan bir adam ya evine kaçardı ya da bir saçak altına. Ama orada böyle bir yağmurdan kaçılır mıydı hiç? Kutubayev ailesinin, Abu Talip, Zarife ve iki çocuklarının evlerinin önünde el ele tutuşarak hoplaya zıplaya oynadıklarını görünce kaçışının alışkanlıktan başka bir sebebi olmadığını daha iyi anladı. Onları böyle coşkulu görmek çok dokundu Yedige'ye. Ona asıl dokunan onların zıplayıp oynamaları değildi. Abu Talip ile Zarife yağmurun başlamasından az önce işi bırakıp hat boyunca koşarak gitmiş ve o da gittiklerini görmüştü. Meğer yağmuru çocuklarıyla birlikte ailece karşılamak istiyorlarmış. Bunu şimdi anlıyordu ve onu asıl duygulandıran da buydu. Böyle bir şey hiç gelmezdi onun aklına. Ama onlar Aral denizine konan yabancı kazlar gibi bağırışıp çağrışarak, itişip kakışarak, düşüp kalkarak çimiyor yıkanıyorlardı. Bu onlar için bir yenilik, gökten gelen bir serinlik, bir dinlenme fırsatıydı. Sarı özek bozkırı öylesine susuz, bunaltıcı geçerdi çünkü. İşte bu yüzden Yedigey hem sevinmiş hem üzülmüştü. Toplum tarafından oradan oraya sürülen bu zavallılar, şimdi bu yetik, bu küçük boranlıda, bu küçük mutluluğa dört elle sarılıyorlardı. Abu Talip tufan gibi düşen o yağmurun altında kollarını yüzgeç gibi sallayarak seslendi. Yedigey, gel sen de katıl bize. Çocuklar da zıplamayı bırakıp ona koştular. Yedigey amca, Yedigey amca. Çocuklardan küçüğü olan Ermik 3 yaşını ancak doldurmuştu. Yedigey'in çok sevdiği bu çocuk sevinçten açılan ağzı yağmurla dolarak, kollarını uzatarak koşmuştu ona. Yedigey onu kucaklayıp havaya kaldırmış döndürmüştü. Ama şimdi ne yapacaktı? Bu aile şenliğine katılıp zıplamak gelmiyordu içinden. Tam bu sırada bağırışmaları duyan kızları Saule ile Şerafet de koşup geldiler. Onlar da bağırışıyordu sevinçten. Baba gel biz de koşalım dediler. Bunun üzerine Yedigey kararsızlığını yendi ve hep birden el ele tutuşup zıplamaya başladılar. Yağmur sicim gibi yağıyor ve onlar coşup eğleniyorlardı. Yedigey su birikintisine düşmesin, ağzına gözüne çamurlu su dolmasın diye gözdesi Ermi'yi kucağından bırakmıyordu. Abu Talip de Yedigey'in küçük kızı Şerafet'i almıştı omuzuna. İki koca adam çocukları eğlendiriyor, kendileri de eğleniyorlardı. Ermek Yedigey'in kucağındaydı. Kollarını açıp avası çıktığı kadar bağırıyor, ağzına çok su dolunca küçük başını Yedigey'in göğsüne yapıştırıp boynuna asılıyordu. Çok duygulandırıcı bir sahneydi bu ve Yedigey birkaç defa Abu Talip ile Zarife'nin çocuklarıyla bu kadar candan ilgileniyor ve çocuk Yedigey amcasıyla bu kadar mutlu oluyor diye sevinçli, minnet dolu bakışlarını yüzünde yakaladı. Bu yağmur şenliği elbette Kutubayev ailesi kadar Yedigey ve kızlarını da sevindirmiş, coşturmuştu. Yedigey birdenbire Zarife'nin ne kadar güzel bir kadın olduğunu işte o zaman fark etti. Yağmur Zarife'nin kara saçlarını dağıtmış ve dağılan saçları yüzüne, boynuna, omuzlarına yapışmıştı. Tepeden tırnağa sırılsıklam olduğu için de entarisi vücuduna yapışmış, çevik, şuh vücudu, kolları, bacakları, kalçaları iyice meydana çıkmıştı. Gözleri sevinçten parlıyor, beyaz dişleri gülen dudakları arasında ışıldıyordu.